Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam geçen hafta biraz bu psikoterapilerin tarihçesini konuştuk. Yani bizim nerede olduğumuzu anlamamız için bu psikolojik gelişme nereye gidiyor?
Evet.
Nasıl başlamış? Bunu görmeye çalıştık. Batı ve doğudaki dinler tarif edildiği için. Aynı hocam sıkıntı içinde de var biliyorsunuz. Yani uzak doğu dinlerinde de var.
Evet.
Mistik hareketlerinde de var. Yani dengesizlik var. Oradan hocam yola çıkarak insan nedir? İnsanın hakikatini şimdi biraz tartışmaya çalışalım.
Evet.
Tasavvufi açıdan. Şimdi Martin Seligman geçen haftaya hocam referansla söylersek. Diyor ki bu diyor Freud diyor İncil'lerdeki asli günah. Yani Adem atamız günah işliyor cennette. O günah hepimiz doğuştan bizle beraber geliyor.
Hmm.
Yani insanın kötü demesinin sebebi bu doğmaya dayandırıyor Freud. Ve kolayca kabul de görüyor.
Evet. Hatta işte kilisedeki vaftizin de temeli o sayılır ya hocam. Yani nedir? Günahkar olarak doğuyorsunuz. Kilise sizi yıkayarak temizliyor. O günahtan arındırıyor.
Yani hocam yeni doğmuş tertemiz bir yavruya günahkar demek ne evet. kadar akla, evet. mantığa, dine uygun.
Evet. Yani Freud'un da insan algısı, geçen programda siz vurguladınız, yani insanı sadece saldırganlık ve cinsellik. Ama bu cinsellik bizim düşündüğümüz anlamda insanın meşru olan cinselliğini değil, gayri meşru cinselliğini,
ensest
ilişkileri, saldırganlık derken de şiddeti, diyelim ki annesini ya da babasını öldürme gibi bildiğiniz olabilecek bir insan için en aşırı saldırganlıklardan söz ediliyor burada. Cinsellikle ilgili de hakeza. Dolayısıyla orada insan bildiğiniz bir şey olarak kriminal vaka, yani böyle tam suçlu. Medeniyet diyor insanı şey eder, törpüler ve şey eder. O şeyini, insanı medenileştirmeye çalışır. O suçlu kriminal vakaya. Ama bunu yaparken de insan şey olur diyor işte.
Pek çok özelliği kaybolur diyor.
Ama temelinde özünde insan nedir? Temelinde özünde insan Freud'a göre sapkındır, potansiyel katildir, bir potansiyel tecavüzcüdür. Özü budur yani.
Özü buysa hocam bunu yaptığı zaman suçlayamayız onu o zaman. Yani çok büyük suçlayamayız en azından.
Tabii bir kere insanı böyle tanımladığınız zaman kendi kendini gerçekleştiren kehanet vardır. Şimdi bir insan kendisini böyle tanımlarsa bu insandan nasıl
seri
bir iyilik
olur herhalde.
Nasıl bir iyilik hareketi bekleyeceksiniz yani? İyi olması için ne bekleyeceksiniz? Benim özüm zaten kötü. Yani bu mantıkla baktığımızda.
Hocam şimdi Gazali aynı şeye değiniyor. İnsanda dört diyor hastalık vardır nefsinde. Bu diyor behimiyettir. Yani hayvaniyet. İşte o cinsellik ve yeme içme.
Evet.
Saldırganlık ve subuiyet diyor hocam ikincisine. Saldırganlık diyor.
Evet.
Üçüncüsüne aldatma diyor. Dördüncüsüne tanrı olma. Başkalarına tahakküm etme diyor hocam.
Evet.
Esasında sufiler bunu söylüyorlar. Nefsi emmare seviyesinde insanlarda bu tür hastalıklar olabilir. Ama insan bu derseniz sadece budur.
O işte orada zaten Freud'un yanılgısı o anlamda orada. Mesela aynı aşağı yukarı aynı zamanda yaşamış diyelim ki Karl Marx bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki bir toplumda her şey altyapı ekonomidir. Ekonomi her şeyi belirler. Kültürü belirler diyor. Dini belirler, sanatı vesaireyi. Şimdi ekonominin bir ülkede önemli olduğu doğru mu? Doğru. Ama ekonominin her şeyi belirlediği doğru mu?
Yanlış.
Yanlış. Şimdi Freud'un yanlışı da burada. Ya da diyelim ki Durkheim diyor ki insan toplumun ürünüdür. Her şey toplumda başlar, toplumda biter. Şimdi toplum önemli. İnsan üzerindeki etkisi de son derece
bunu
önemli.
Bunu kimse inkar etmiyor zaten.
Ama sonuç olarak toplum içerisinden gelen insanlar o toplumu dönüştürmüyor mu aynı zamanda? Yani toplumla birey arasında bir etkileşim var.
Şimdi
ne
hocam,
yapılıyor? İndirgemeci bir bakış açısı
tam güzel
bu
bir
anlamda.
Noktaya değindiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek başına peygamberlik geliyor. Bütün Mekke toplumu putlardan para kazanıyor hocam bir de. Yani sadece
evet.
bir basit bir inanç,
İnanç
olsa.
Değil. Aynı zamanda bir ticaret.
Yani şimdi putlara kurbanlar geliyor. Onu yiyorlar. Elbise satıyorlar. Bütün oraya gelen işte huccaç kendilerince putların hacıları
evet.
alışveriş için geliyor. Hatta hocam öyle bir şey uydurmuşlar. Çıplak tavaf ediliyor falan. Elbiseleri oradan alıyorsunuz. Gıdayı beslemeyi oradan alıyorsunuz falan filan. Müthiş bir ticaret. Yani bu şuna benziyor hocam. Bir köye gidip de diyelim o köy sadece buğday ekiyor, oradan geçiriyor. Buğday ekmek haram diyorsunuz. Veya siz hocam Karadeniz bölgesinde hamsi yemek haram, çay içmek haram deseniz.
Cinayet.
Yani hamsi ve çaya engel olmak mümkün mü hocam?
Yani
Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu başarıyor.
Evet. Yani
insan sadece toplumun malı olsaydı Peygamber Efendimizin peygamberde başarılı olmaması lazımdı.
Kesinlikle. Yani bunlar ne oluyor? Basitleştirdiğin için her şeyi oradan açıklayabiliyorsun. Şimdi diyelim ki Darwin de ne diyor? Darwin de diyor ki bir doğal seleksiyon vardır. Bir güçler savaşı vardır. Şimdi doğada bir güçler savaşı var mı? Var. Ama sadece güçler savaşı mı var? Yok. Aynı zamanda doğada yardımlaşma ve dayanışma da var. Mesela palyaço balığı, ufacık bir balık, zehirli bir bitkinin içinde neredeyse yaşıyor. Onun kolları arasında yaşıyor. Böylece diğer balıklar onu mesela yiyemiyor. Yani hayat sadece şeyden ibaret değil. Rekabetten ibaret değil. Çatışmadan ibaret değil. Aynı zamanda işbirliği de var.
Ve akıl olmayan bir hayvan başka bir hayvana yardımcı oluyor.
Yardımcı oluyor. Şimdi buradan eğer sadece rekabet dersen, ekonomiyi de sadece rekabet üzerine kurarsan o zaman ne oluyor? Vahşi bir rekabet oluyor.
Kapitalizm oluyor işte.
Kapitalizm oluyor dediğiniz gibi.
Evet.
Vahşi kapitalizm.
Şimdi hocam buradan ben yavaş yavaş İslam'ın insana bakışını, tasavvufun insana bakışını gündeme almak istiyorum. Çünkü Yüce Rabbimiz Tin suresinde ve halakne l'insane fi ahseni takvim.
Evet.
Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Fakat onu aşağıdan aşağısına indirdik. Yani diyor ki sufiler, sizin eserde de var hocam bu. İnsan ruhu itibarıyla yükseklerin yükseği ama o toprak tarafı, o bedenin arzuları, şehvetleri açısından da aşağıların aşağısı. Hani öyle işler yapıyor ki insan, melekler bile insana gıpta ediyor. Öyle işler yapıyor ki şeytan bile aman bana zarar dokunmasın insandan kaçıyor.
Evet.
Böyle hocam ekstrem bir varlık insan. Hiç orta bir tarafı yok sanki.
Evet, yani mesela bir leopar doğduğu andan itibaren leoparların nasıl olduğunu büyük ölçüde biliyor. Annesi olmasa bile yani programlı, çünkü yetim büyüyen leoparlar var. Veya ben bir ara gözlemlemiştim. Küçük oğlum Kutluş bir tane şey bakıyordu, civciv bakıyordu. Bir miktar büyüdü ama hiç başka şey göremedi.
Hiç tavuk
yani.
Görmedi başka.
Hiç görmedi. Bir baktım, bildiğiniz o eşeleme hareketini yapıyor.
Her şeyi biliyor. He,
yani çünkü programlı olarak, çünkü hani Kur'an'da geçiyor ya, Allah arıya vahyetti diye bal yapması bir program yani.
Hepsi programlı geliyor bu dünyaya, programlı. Ama onların programları sınırlı.
Sınırlı program.
Aşamıyor
evet.
Kendisini.
O ne ise onunla sınırlı, ama insan bu anlamda Allah insanı işte şey yaratmış. Her tarafa açılabilecek şekilde yaratmış. O nedenle insan olmak diyorlar ki ya niye bu kadar zorluk var? Çünkü insan olmak büyük bir şey. Büyük dağın büyük boranı olur derler bizim orada. Yani boran hani kar, fırtına vesaire yani. Hani insan küçük bir şey olsaydı sınavı küçük olacaktı.
Şimdi Tedbirat-ı İlahiye'de aynı konuk bu meseleye dokunmuş hocam. Diyor ki yani bir civci çıkıyor.
Evet.
Ciddi bir yardıma ihtiyacı yok ondan sonra yani. Biraz yem koy, su koy yani hayatta evet. Kalır. Yani bir anne daha çok.
Kendi başına yaşamayı kısa zamanda
çok,
öğrenir.
Koruyor civcivi. Evet. Bir kuzu da öyle yani. Annesiz yaşayabilir ama insanoğlu diyor neredeyse bir 15-20 sene
evet.
Bakıma ihtiyacı var. Yani 15 yaşına kadar bir kere kesin aile yanında büyüyecek, gelişecek evet. Falan filan akli melekeler. Çünkü diyor eşref-i mahluk olduğu için onun terbiyesi de bütün kainatta en uzun sürüyor. İnsandan daha fazla bebeklik dönemi olan
yok.
Başka bir varlık yok.
Yok.
Bir koyun bile 3 ay sonra kesilecek hale geliyor.
Evet.
Bir dana bile bir yaşına girince bayağı bir...
Evet.
Çünkü hocam Mevlana şöyle buyuruyor. Hayvanlar boğazından beslenir. Çünkü onların bir ruhani değeri yok. Yani bir ineği satarken bunun ruhu çok güzel, ahlakı güzel denmez herhalde değil mi hocam? Kilosu çok güzel.
Evet. Eti sütü, yağ evet.
Denir. Yani bir kuzuyu satarken de koyunu neyse yünü güzel denir. Sütü evet. Güzel denir. Ahlakı güzel diye bir hayvan satılmaz.
Evet.
Ama bir insanı yani evlendirirken önce ahlakını soruyoruz. Huyu nasıl diyoruz?
Evet.
Yani cimri mi, cömert mi, kızgın mı, halim mi? Şunu desek ya bu çocuk var ya çok iri. Yağı çok, eti çok yerinde, kemikleri kalın diye bir insanı evlendirirken hocam pazarlanır mı?
Yani evet. Yani ruh o anlamda. Kur'an-ı Kerim'de birçok kez vurgulanan bir ayet-i kerime ya hocam. Ben topraktan bir insan yaratacağım. Ona kendi ruhumdan üflediğim zaman ona secde edin. O zaman demek ki insanı insan yapan, insanı diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan ne oluyor o zaman? O ilahi nefes oluyor yani. Dolayısıyla insan özü itibariyle o ilahi nefes sahibi bir varlık. O bakımdan insan çok istisnai bir şey. O bakımdan Freud bir büyük yanılgı içerisinde. Niye? Çünkü sadece insandaki şeyi görüyor.
Toprak tarafını görüyor.
Nefsi emareyi görüyor. Hmm. Yani tasavvuf açısından bakınca Freud'un dedikleri tümüyle yanlış değil. Nefsi emare ile ilgili olarak bunları dese eyvallah. Ama insan bütünüyle böyle dediği için yanlış yapmış
oluyor. Hocam şuna benziyor. Bir büyük gökdelenin ilk kadına giriyorsunuz. Bodrumuna iniyorsunuz. Bodrumda böyle sular damlıyor. Evet. Lağımlar falan filan.
Aynen.
Çer çöp.
Evet.
Şimdi
evet,
diyorsun
evet.
ki artık bu gökdelenin her katı
böyle. Her katı böyle. Halbuki sadece bodrum katı öyle yani.
Halbuki en üst kata çıksan orada ne manzara var. Boğaz evet. manzarası, güneşin batımı,
kesinlikle.
Yıldızlar. Harika bir manzara var.
Evet.
O lağımları görünce öyle zannediyorsunuz.
Evet. Yani o anlamda Freud kendi yakın talebeleri tarafından da şiddetle eleştirilmiştir. Jung olsun, Fromm olsun.
Hocam burada bir sizce kasıt olabilir mi? Yani bu adamların genelde maalesef ben baktım bütün neredeyse psikologların hocam meşhur psikologların hemen hemen %80-90'ı Yahudi kökenli. Yani bu ırkçılık olarak söylemiyorum. Fark etmez ama hani antisemitizm çok güçlü olduğu için Avrupa'da hatta biliyorsunuz işte Erich Fromm falan Almanlar tarafından atılıyor hapislere falan. Hep hakarete uğramış bunlar. Sanki bir intikam tarafı olabilir mi diye aklıma
şimdi,
geliyor bazen.
Bir açıdan da şöyle hocam. Psikoloji kuramları, psikoloji öğretileri, teorileri büyük ölçüde o bilim insanının, o teorisinin aslında yaşam öyküsünün bir yansıması. Kendi
çok
yaşam
güzel
öyküsü.
Hocam, çok güzel söylediniz.
Şimdi mesela Viktor Frankl İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında kalıyor ve mesela orada yaşadığı deneyimlerden hareketle insanın anlam arayışı diye kitabı vardır.
Çünkü diyor ki anlamı olan diyor adam yaşıyor.
Yaşıyor, öbürü yaşayamıyor.
Evet.
Şimdi diğer psikolog mesela şeyin temel Carl Rogers mesela hocam. Carl Rogers danışan merkezi psikoterapinin öncüsü olan bir isimdir. Psikolojik danışmanlar arasında çok yaygın bir kuramdır. Mesela onun en önemli özelliklerinden birisi içe dönük ve sessiz bir çocuk olmazsa. Ömrünü hep şey adamış mesela kendini geliştirmek, dışa açılabilmek, kendini geliştirmek. Onun için mesela onda anahtar kavram kendini gerçekleştirmektir. Yani içinde kapalı kalırsan olmaz diyor. Açılman lazım. Sen bir tohumsun. Toprağa düşeceksin. Ne olacaksın? Sonra çatlayacaksın. Toprağı çatlatacaksın. Koca bir çınara dönüşeceksin. Kendi yaşam öykülerinin bir yansıması. Şimdi Freud'un ve ailesinin yaşam öyküsü çok karmaşık bir öyküleri
hocam,
var.
Hocam bir de devamlı hakaret uğramış. Pis Yahudi demişler.
O şimdi var
böyle
bir de
bir insan, aile için, alakalı tabii de, iyi bir zanda bulunabilir mi?
Ya aile içerisinde de ensest dahil olmak üzere karmaşık ilişkiler var. Bunlarla ilgili çokça şey var. Kitap çalışması var. Türkçe'de de bu konularla ilgili çalışmalar var. Yani dolayısıyla o kendi yaşamının yansıması. Hani şey denir ya herkes başkasını kendinden görür. Şimdi
ama birisi diğer amaya diyormuş ki köfteleri çift çift yeme. Nereden anladın demiş. Ben de çift çift yiyorum.
Çift çift yiyorum orada. İkincisi hocam Freud'un ilgilendiği hastalar o zaman Freud Viyana'da yaşıyor. Viyana'nın tırnak içinde sosyetesi. Hmm. O zaman kapitalizm dehşet bir şekilde yükselişte. Burjuvazi her türlü ahlak kurallarını artık şey etmiş. Aşmış. Narsizmin doruk noktaya çıktığı.
Ama hastalanmış tabii. Ruhu yönettiği için.
Tabii tabii. Ve şeylerin böyle psikolojik hastalıkların çok yaygın olduğu bir şeyle sosyete ile muhatap. O da tabii Freud üzerinde etkili oluyor. O nedenle hani toplumun vasatı ile karşı karşıya değil veya normal insanlara muhatap değil. Mesela Maslow mesela Abraham Maslow şey diyor. Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Maslow kendisi mesela şeyle çalıştı tam tersi batıda öncülük yapan düşünce ve davranış önderlerini çalıştı.
Bu sefer üstün insanları gördü. Zeki evet. insanları.
Ve tırnak içinde batı koşullarında yani. Modern koşullarda ruh sağlığı yerinde ve gelişkin olan insanları çalıştı. Freud'un gördüğü pek çok şey yanlış değil. Yanlış olan bunu genellemesi. Herkese her zaman her durumda demesi. Tamam insan hastalıklı tarafı var eyvallah ama insanın bir de sağlıklı ve üstün tarafı da var. Maslow işte tam öbür tarafı gösterdi. Peki hangisi doğru? Ya ikisi de gerekli. Tasavvuf o anlamda hocam bir yanda nefs kavramıyla beraber insanın hastalıklı tarafını gösteriyor.
Hocam şöyle diyebilir miyiz? Tasavvuftaki bu yedili nefis tasnifinde psikoterapideki hemen hemen her terapi çeşidine yönelik bir tarafı var. İşte
var.
Nefsi emmare ve onun terapisi sanki Freud'un o kötü olan, aslı kötü olan, ki nefsin de aslı kötüdür. Evet. Hatta İmam Rabbani nefsin aslı haramdan yaratılmıştır diyor. Hmm. Hep haramı ister diyor. Hiç helal istemez nefis diyor. Öyle olunca belki o tarafı Freud'u ve işte onun gibi düşünenleri kapsıyor.
Orada kesişmeler var tabii. Evet. Sorun.
%100 aynı diyemeyiz şüphesiz.
Evet. Ama o anlamda psikoterapiler hocam sınırlı bir harita. Şimdi koskoca diyelim ki Ağrı Dağı hocam. Şimdi gelmişsin sadece Ağrı Dağı'nın ova kısmında eteklerinin bir haritasını çıkartmışsın. Öbürü zirveyi çıkartmış. Öbürü işte bir tarafını öbür tarafını çıkartmış. Ama harita dediğimiz zaman bütün bunları kapsaması gerekiyor. Batı'da bu anlamda çok fazla harita var. Fakat bu haritalar
bölük pörçük
ve daha önemlisi bunlar bütünleştirilmesi zor. O nedenle mesela sahada bir psikolog ya da bir psikoterapist çalışırken hocam bir ekolden yürümez. Hepsinden o anda pratik olarak işine ne yarıyorsa onu kullanır.
Hocam tam burada ben şunu demek istiyorum. İşte bizim de programımızın inşallah amacı budur. Biz tasavvufu niye malzeme olarak vermeyelim bu hakikat arayışındaki insanlara? İlla ki Müslüman olsun isteriz %100 evet. Ama rahmetli alemin bizim dinimiz Müslüman olmasa bile diyelim ki gadap kontrolünde.
Tabii.
Ki işte efendim iyilikti, cömertlikti bu gibi yerlerde önce İslamiyet'in bir tarafını sever. Sonra bakarsınız zamanla hepsini kabul eder.
Kesinlikle. Arnold'un mesela İntişarı İslam İslam'ın Yayılış Tarihi kitabı var hocam. Bakıyorsunuz İslam'ın yayılışında sufiler öncülük etmiş. Yani şöyle bir algı var. Tasavvuf sadece işte toplumun sadece yetkin işte elitine dönük ancak dini anlamda ilerlemiş olan insanların yürüteceği bir şey. Hayır, halk tabakası içinde ya da diyelim ki bu konuda başlangıç düzeyinde olan insanlara da bir mesajı var. Şimdi sufi müziği diyelim ki sadece mi dinleyecek? Dergahta mı dinlenecek? Yok. Sufi müziği şu anda transpersonel psikoterapide de kullanılıyor. Sufi müzik kullanılıyor.
Veya Yunus Emre'nin şiirlerini sadece Arif-i Billahlar okumuyor ki.
Okumuyor. Ya da mesela diyelim ki Mesnevi'nin hikayeleri artık psikoterapilerde kullanılıyor. Veya Nasreddin Hoca'nın fıkraları psikoterapide kullanılıyor. Bunu Batılılar yapıyor. Daha önemlisi geçen programlarda bahsetmiştim hocam değinmiştik. Stanislav Grof transpersonel psikolojinin önemli isimlerden bir tanesi. Tasavvuftan çok önemli ölçüde yararlanır. Sadece o değil. Pek çok isim var bu anlamda. Zaten transpersonel psikoloji akımının referanslarından bir tanesi, dayanaklarından bir tanesi de şeydir. Tasavvuftur. En çok beslendiği, yararlandığı kaynaklardan bir tanesi tasavvuftur.
Hocam şimdi ben oraya hani yaptık. Maalesef Batıların büyük kısmı hocam üzerimizden uçarak Hindistan'a, Himalayalara, efendim işte Çin'e, Tibet'e orada işte meditasyon yapmaya gidiyorlar.
Evet.
Bu işin hocam müthiş bir piyasası oluşmuş. Büyük zenginler, CEO'lar oradaki işte anlaşmışlar manastırlarla. Yılda gidip birkaç ay orada meditasyon yapıyor.
Evet.
Tabii içindeki o boşluğu birazcık dolduruyor. İlla ki insanın ruhunu biraz ruhuna yönelince.
Bir katkısı oluyordur
tabii.
Yani.
Ama tabii tam çözüm değil. Yani bunlar şöyle vücudunuzda bir yara var. Oraya krem sürüp geçici iyi oluyor. Esasında o yaranın sebebi mesela karaciğerinizde bir sıkıntı var.
Evet.
Oradan enzimlerden kaynaklanıyor ama.
Evet.
Onu siz bulamayınca yarayla bir pansumanla bir efendim merhemle geçiştiriyorsunuz gibi.
Evet, öyle bir kısmına görmezlikten geliyorsun. Bir psikoterapist de ismini unuttum. Diyor ki arabanızda diyor göstergeye bakıyorsunuz ki araba yağ yakmaya başlamış. Kırmızı alarm var. Siz diyorsunuz ne yapmanız lazım?
Tamir etmeniz lazım.
Yağını onun yerine diyorum mesela bağlantı kolbasını kopartıyorsunuz gösterge. Göstergede artık kırmızı yanmıyor. Yola devam. Yani kendi hastalığını görmezden gelmek bir çözüm değil yani.
Veya da yağ yakacak o problemi gidermek yerine her işte 10 bin kilometrede 1 litre yağ ilave ettirerek yani arabayı bozuk şekilde
kullanmak
idare ediyorsunuz yani.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Burada
orada çok önemli eksikliği var diye düşünüyorum. O bakımdan sizin çalışmalarınız son derece önemli. Tasavvufu günümüz insanının batı modern bilim insanlarının anlayacağı dille onlara anlatmak gerekiyor ki tasavvufun mesajı ulaşsın. Yoksa psikologların, psikiyatristlerin bizim klasik tasavvufu özümsemeleri mümkün değil. O dili kavramaları mümkün değil. Tasavvuftaki o sembolik dili anlamaları mümkün değil.
Eyvallah.
Yani bu konuda ilginç olan Batılılar bizden daha fazla çalışma yapıyor.
Onu hocam. Şimdi hocam bu hakikaten hayatın manasını bulma konusunda büyük bir sıkıntı var.
Evet.
İnsanlık eski dönemlerde belki teknoloji gelişmediği için hayatta kalma mücadelesi verirken pek sıkıntıya düşmüyorlardı. Yani insanların oturup düşünmeye vakti kalmıyordu. Şimdi modern zamanlarda herkes imkanlarımız çok daha iyi. Çok daha fazla kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ben niye bu hayata geldim? Niçin bu hayatta yaşıyorum? Şeklinde sorular oluşuyor hocam.
Evet.
Buna dediğiniz gibi psikoloji cevap veremiyor.
Roger Garoudy biliyorsunuz Müslüman olmuştu.
Evet.
Fransız düşünür Roger Garoudy ismini.
Komünist Partisi'nin de başka sekreteriydi. Evet.
Önemli isimlerinden de Fransa'da şey diyor. Çağımızda araç çok diyor. Amaç yok diyor. Amaç dediğimiz şey yani işte
hedef.
İşte aylık gelirini yükseltmek işte şu tüketim o anlamda değil. İdeal amaçlar bunlar yok diyor. Dolayısıyla insan bir büyük şeye düşüyor boşluğa. Şimdi mesela Rollo May hocam varoluşçu psikoterapinin önemli isimlerinden bir tanesidir. Diyor ki günümüzde insanları psikoterapistlerin ofislerine götüren daha çok varoluşsal sorunlar diyor. Yani yaşamın anlamı.
Ben niçin dünyadayım?
Evet,
bu
evet.
İşin sonu nereye varacak?
Aynen,
yaşamaya
evet.
değer mi? Gibi sorular.
Mesela Viktor Frank logoterapinin öncülerinden birisidir. Logoterapi zaten anlam terapisi demektir. O da mesela en büyük sorunun o anlamda şey olduğunu söylüyor. Varoluşsal boşluk. Bu aslında şeyle de ilgili hocam. Narsizm dediğimiz şey insanı kendi içine hapseden bir şeydir. Bencillik de o kadar ileri gidiyor ki, tamam mı?
Kimseyle iletişime geçemiyor artık.
Gerçek bir ilişki değil. İlişki var. Diyelim ki sosyal ilişkileri, havası, afrası, tafrası var. Fakat sahici değil.
Hmm.
Bir şey hissediyor orada. Doyumsuzluk hissediyor. Ve o zaten yaşamı anlamsızlaştıran, onu boşluğa düşüren, varoluşsal boşluğa düşüren o narsizm aslında.
Hocam şimdi bu yaşamı üçe ayırıyor Martin Seligman, bu pozitif psikolojinin babalarından,
evet.
Yani önemli isimlerinden. Yani pozitif psikoloji demek, dinleyicilerimize paylaşalım. Yani insanın sadece problemli tarafı yoktur, üstün güzel tarafları vardır,
evet.
Güçlü tarafları vardır. Bunu geliştirelim diyen psikoloji ekolüne biraz da sanki ruhu ortaya çıkarıyor hocam, ruhu daha çok gündeme getiriyorlar sanki. İnsanın gücü ruhundan geliyor çünkü.
Evet yani şey anlamıyla, metafizik anlamda ruh olmasa da ruhsal davranışlar.
Var o manada.
Yani ahlaki davranışları ve olumlu davranışları.
Şimdi hayat ve mana bağlamında hocam diyor ki üç çeşit hayat vardır. Birisi eğlenceli hayat.
Hmm.
Buna pleasant life diyor. Yani eğlence odaklı. İşte bugünkü televizyon kültürü efendim, hafta sonları eğlence, yazın tatile gitme tamamen.
Yani vur patlasın çal oynasın gibi.
Aynen böyle. Bir de şunu söylüyor hocam, peki bu insanlar mutlu mu acaba? Hani genelde bizde de mutluluk deyince
evet.
Evi arabası olan, böyle güzel yemekler yiyen, güzel böyle deniz manzarası seyreden, her sene tatile giden, hani böyle bu manada bir mutluluk anlaşılıyor. Hani bir kızı verirken, iş yaparken de evi arabası işi hani.
Evet.
Bunlar soruluyor esasında.
Hı hı hı.
Hoş vakit geçirme odaklı hayat. Bunlar da hocam ciddi bir mutluluk ve mana olmadığı için gerçek mutluluğu bunlar bulamıyorlar. Belki en çok intiharın olduğu, en çok boşanmaların olduğu kesimler bu tür eğlenceyi hayatın merkezine koyan kesimler.
Yani sonuçta eğlence kültürü böyle kitleselleşmiş, bu kadar teknolojikleşmiş, her yere girmiş, her ana girmiş. Özellikle cep telefonlarıyla birlikte. Eğlence sadece gidip diyelim ki dışarıda alemlere akmak değil yani.
Değil yok.
O bir cep telefonuyla da insan kendini birdenbire eğlence dünyasında bulabiliyor. O dünyaya girebiliyor. Ama sonuçta bütün bunlar insanları şey etmiyor.
Hocam şimdi aklıma geldi. Bu yani eğlence merkezli hayat deyince Martin Seligman, Kur'an-ı Kerim de bizi bu konuda çok uyarıyor. Aman dikkat edin, dünya hayatı zaten oyun ve eğlencedir. Kendinizi kaptırmayın, esas hayat ahiret hayatıdır.
Evet.
Şeytan sizi kandırmasın diyor. Tabii eğlence nefse hoş geldiği için.
Evet.
Patlasın, çal oynasın. Ama burada bir şey yok yani, netice yok. Hatta bunu şöyle söylüyor Hazreti Mevlana, hiç kimsenin diyor kıyafetine özenme. Doktor kıyafeti özenebilirsiniz mesela.
Ya
bu şu, ben de giysem ne kadar güzel bir kıyafet yaşım vardı yani. Getirisi çok. Halkın gözünde büyük insansınız. Sen onun çektiği izletleri bilsen diyor. Ne kadar gece uykusuz kaldı. Benim tıpçı arkadaşlarım vardı. Hakikaten tıpçı olmak istemem hiç.
O
geceler
çileyi.
Boyu kemik ismezberlerler. Latince kelimelerdir falan. Nöbet tutarlar yıllarca ki belli noktaya ulaşmak için. Yani eğlence merkezi insanlar gerçek hayatta da hiçbir yere ulaşamıyorlar.
Evet, yani hedonizm kültürü o anlamda artık neye varıyor? Eğlence dozunu artırıyor, yetmiyor ya, hiç durmadan artırmak durumunda hocam. Bu durumda nereye doğru kaymaya başlıyor? Uyuşturucuya doğru kaymaya başlıyor.
En kestirme eğlence burada. Şimdi, yani ufacık bir, biz hiç kullanmadık hocam, Allah uzak eylesin de.
Kesmiyor çünkü yani.
Kullanınca herhalde insan o anda kendinden geçiyor.
Geçiyor. Mesela Güler Kanat, daha önce söz etmiştik.
Etmiştim ama hocam tekrar söyleyelim.
Tıp öğrencisiydi ve eroin kullanmaya başlamıştı. Şimdi eroinde şey denir, bir altın vuruş vardır. Eroin çok kısa bir zamanda, yani böyle bir iki kullanımda insanı bağımlı kılan bir uyuşturucu yani. Esrar onun yanında şey kalıyor, bir oyuncak kalıyor.
Eroin de hatta çok ciddi bir şey değil de daha yarısı çıkmış. Kokainler, mokainler diyorlar değil mi hocam? Mutlu olmak için daha böyle.
Ya mesela şimdi artık yani şey gibi, ayakkabı sektöründe kullanılan şeylerden bile uyuşturucular çıkabiliyor.
O yapıştırıcılardan falan.
Tabii. Onlar bile tiner, bali vesaire mesela bunlar. Ya da son zamanlarda başka kimyasal karışımlardan dehşet hızlı etkili. Şimdi mesela eroin, kız biliyor, televizyonda canlı yayına çıkmıştı.
Öleceğini bile bile.
Tabii diyor ki, ben diyor bir yola girmişim, ben öleceğimi biliyorum. Bir kitap yazıyor o zaman. Kitap da çıktı daha sonra. Eroin güncesi diye, Kanat Güner. Ama diyor, ben diyor dozu artırmak zorundayım diyor. Diyor ki, bildiğin halde niye durmuyorsun? Çünkü diyor, ben artırmak zorundayım. Uyuşturucunun özelliği bu. Artıracak en son ne olacak diyor. En son diyor, ben bir yerde diyor en yüksek dozu vereceğim ve vücudum kaldırmayacak. Öleceğim diyor bir yerde. Dolayısıyla bir şey değil yani.
Hocam
çözüm
işte
değil.
Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir.
Evet.
Hakikaten insana nefsinin yaptığı kötülüğü hiçbir düşman yapamıyor.
Yapmıyor.
Mesela evet. Bir adam acayip şekilde dengesiz beslenip yiyip içip yerinden kımıldayamaz hale geliyor.
Evet. Yatalak
bir hasta gibi 250-300 kilo oluyor adam.
Evet.
Sonra diyor ki, ben vücudum içinde mahsur kaldım.
Evet.
Yani dünyadaki bütün mahkemeler size bu cezayı vermek isteseler sizi bu hale getiremezler.
Aynen öyle.
Yani en kötü bir hapishane şartlarında bile 3-5 adım atacak kadar size bir yer verirler.
Evet.
Ama nefsiniz yaparsa bu kötülüğü, yerinizden kımıldayamıyorsunuz. İşte veya hiç kimse sizi ısrar oyun kullan diye zorlamıyor. Ama siz buna alıştığınız zaman, değil mi hocam?
Evet.
Sonra sizi bile bile ölüme götürüyor.
Evet.
O yüzden sufiler aman diyorlar, nefisten uzak dur.
Evet. Bir de şey, uyuşturucu diyoruz hocam. Mesela diyelim ki bir insan eğer öfkesinin esiri oluyorsa o da bir tür uyuşturucudur. Bir insan kendi bencilliğinin esiri oluyorsa, tüm yaşamını onun üzerine kurmaya başlıyorsa. Şimdi herkesin öfkesi olmalı. Öfke gerekli bir şeydir. İhtiyaç var çünkü.
Bunu Gazali'de anlatmıştık.
Evet.
Dengeli bir
ama,
öfke.
Ama sen öfkeni yönetiyorsan iyi, ama öfke sana senin istemediğin şeyleri yaptırıyorsa o zaman öfke seni yönetiyor demektir. O kötü bir şey. Ve o da bir şey gibi. Uyuşturucu da sen kendine zarar veriyorsun, ama diyelim ki öfkeye bağımlılığın varsa, öfke patlamaları yaşıyorsan hocam, başkasına da zarar vermeye başlıyorsun.
Hatta yine kendinize zarar veriyorsunuz. Gülistan'da çok güzel bir hikaye var.
Evet.
Adamın bir hasmı var. Ona bir türlü zarar veremiyor. Çok uğraşıyor ama intikam almak istiyor. En son diyor kölesine, sen beni öldür, cesedimi diyor düşmanımın bahçesine at. Desinler ki o düşmanı bunu öldürmüş. Arasındaki demek ki adamın kavga belli ya. Ona kısas yapılsın. O da ölsün diyor. Yani hocam kendi işte bu kan davalarında olmuyor mu bu?
Evet
yani
evet.
Öleceğini
evet.
Bile bile gidip düşmanını öldürüyor. Biliyor ki sıra kendisine gelecek. Bir sonraki adımda ölenin akrabaları gelip bunu vuracaklar. Buna rağmen körü körüne hocam gidiyor ya.
Evet.
İşte nefsin böyle bir cehaleti var. İşte tasavvufun nefis konusunda bizi uyarması belki hocam bizim en önemli şansımız. Yani
evet.
Diğer işte terapilerde falan bunu bu kadar
işlemiyorlar.
Yani hastalığın dışarıdan geldiğini, bizim içimizde bu işi yaptıran bir nefis değil de işte sağdan soldan, arkadaş çevresinden, iş ortamından bu hastalık size geliyor, psikolojik rahatsızlıklar, yoksa sizin aslınız itibariyle iyisiniz. Yani tasavvuf bir yandan insanın en mükemmel varlık olduğunu söylüyor ruhani açısından, bir yandan da sırf bedene bakarsan, bedenin zevklerine uyarsan da kainattaki en zayıf, hatta kendine en düşman varlığın kendi içinde olduğunu söylüyor hocam.
Evet, evet kesinlikle. Hocam bir Şeyh Hafi, ünlü bir sufi, dinleyicilerimize aşinadır kulakları.
Eyvallah hocam.
Şimdi mesela şeyi söylüyor. Diyor ki, insanların seni alkışlamasına da diyor, seni kınamasına da diyor, aldırma diyor. sen gerçekten Allah rızasıyla hareket edip etmediğine bak diyor. İnsanların alkışlanması seni kurtarmaz. İnsanların seni kınaması da seni şey demez. Yolunun yanlış olduğunu göstermez. Şimdi burada nasıl bir insan profili var? Burada süper normal bir insan var.
Çok güzel.
Süper normal.
Süper normal. Evet. Yani normali üstesi ama yine normal.
Evet.
Olması gereken gibi normal.
Evet. Böyle bir insan tipi öngörüyor. Bir de düşünün, böyle bir insan çevresi tarafından güdebileceğin bir insan değildir. Yani bir koyun sürüsü değildir sufileri. Orijinal anlamda sufilerden bahsettiğimizde onlar bir sürü değildir. Çünkü o insan bir yolu izliyor, bir ideali izliyor yani. Şimdi böyle bir insan düşünün ki manipüle edilmiyor, yolundan çevrilmiyor. Şu bu onu, şimdi çağımızda insanların en büyük sorunlarından bir tanesi hocam parçalanmış olmak. Nasıl parçalanmış olmak? Bir tarafta mesela inanılmaz lezzetler var kapitalizmin ürettiği, hepsini yemek istiyor ama yediği zaman bu defa kilo sorunu oluyor. Daha kötüsü obezite oluyor. Öbür taraftan zayıflama için bin bir çeşit zayıflama var. Hepsi birbirinden farklı şey söylüyor. Bilim bir tarafa, sanat bir tarafa, hayat bir tarafa çekiyor, ekonomi bir tarafa. İnsan da şey demiyor, kendini bir yere toplayamıyor. Onun için yaşamında karar veremiyor. Mesela evlenemiyor. Evlenme için sebebi tercihte bulunamamak. Niye tercihte bulunamıyor? Çünkü içinde o kadar parçalı ki.
O kadar çok değişik istediği arzular var ki.
Onlar bir araya getiremiyor.
Bunların hocam bir insanın da birleşmesi için Allah'ın bir mucize yaratması lazım. O da olmadığına göre.
Evet.
Bu sefer hocam hepsinden mahrum kalıyor.
Yani bazen diyorlar tasavvufun şeyine de diyorum ki seni bütünleştirir. Bir emri diyor ki ne demek?
Ben parçalanmış bir halde miyim?
Yok, sonra düşünüyor. Ben sen parçalanmışsın demek istiyorsun. Diyorum bu örnekleri veriyorum. Ya hakikaten diyor ya ben çok parçalıyım diyor. Ben kendimi tek parça sanıyordum
şimdi
ama.
Hocam oradan gelelim bak. Şimdi dedik ki hani bu eğlence merkezli hayat demiştik, evet. Ya. İkincisi iyi bir hayat. Ve mana dolu bir hayat. Hocam bu eğlence merkezli insanlar araştırma yapmışlar. İşte Amerika'da falan. Milli piyango çıkanlar insanı araştırıyorlar. 3 ay sonra mutluluk seviyeleri aynı geri dönüyor. Yani fazla şey de aslında insanı mutlu etmiyor. Eğlencenin artması, paranın artması. Ama hocam bir insanın hayatında mana varsa, hedef varsa, o insan aç bile olsa, hapiste, evet, bile olsa hayatında çok memnun. Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Nice insanlar gördüm gül bahçelerinde somurtuyor. Yani gül bahçesi, villasının bahçesinde, gül arasında. Nice insanlar gördüm parasızlıktan cami köşesinde yattığı halde yüzü gülüyor.
Evet.
Çünkü cami köşesinde yani tekkede yatan adamcağızın halvete giriyor. Halvet biliyorsunuz hocam, ben Ankara'ya tavsiye ediyorum. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halvethanesini görsünler. İnanın en kötü zindan ve hapishane ondan daha konforludur. 1.30'da 1.30 odacıklar. Ayakta da dikilemiyorsunuz, yatsanız da uzanamıyorsunuz.
Bu Hacı Bayram Camii'nin orada mı
hocam? Şu an Hacı Bayram Veli Camisi var ya.
Evet evet.
Onun altında. Tabii Allah dostu onu çok memnun. Halinden çok memnun.
Ben üniversiteyi Ankara'da okudum ama bak oraya hiç girmedi. Kapalı mıydı?
Tamir edilmemiş olabilir. Şu anda güzel restorasyon yapılmış. Çok harika hocam. Çok tavsiye ediyorum girmenizi. Böyle iki büklüm yürüyorsunuz içeride. Değişik odalar var. 10 kadar. Ve ne ayakta dikilmek ne uzanmak tamamen mümkün. O şekilde yapmışlar.
Ben burada şeye gitmiştim. Orayı görmüştüm. Beylerbeyi Sarayı'nın orada hocam Bedevi Tekkesi var. Tek. Normalde evet. Kuzey Afrikalı bir tarikat ya. Orada hatta şey Michela Özelsel diye bir Alman psikolog şey yapmıştı, psikoterapisi. Orada 40 gün içinde çıkarttı, kitabını yazmıştı. Halvet'te 40 gün diye bir psikoterapistin güzel bir kitaptı.
Şimdi hocam tabii psikoterapide zaten bu kabul edilmiş. İnsanlar meditasyon yapıyor. 7-8 sene dağlarda yaşayan, mağarada yaşayıp tefekkürle, ruhuyla meşgul olan insanlar var. Halinden memnun.
Evet.
Buna rağmen şehrin merkezinde böyle çok hızlı hareket yaşayıp da her türlü zevkleri tattığı halde hayattan bıkan, ölmek isteyen de yüzlerce insan var.
Evet.
Yani şunu hocam şuraya getirmek istiyorum. Tasavvuf ve dinimiz bize bir hedef önümüze koyuyor. Tasavvuf da bu hedefi daha da bir gözümüzün önünde büyüterek hep ahiret var, Allah sevgisi var,
evet,
insanlık sevgisi var diyerek bizi hizmete, sevgiye, bir misyona bizi yönlendiriyor. Ve misyon sahibi insanlar zahire izi çekiyor. Mesela bakıyorsun ki yemeğini paylaşmış, ceketini vermiş.
Evet.
Ama mutlu. Diğeri bencillik içinde saraylarda yaşıyor ama kalbi böyle sıkıntı içinde.
Evet,
işte
evet.
Fobiler, efendim hobiler, bilmem neler, psikologlar hayatın zevkini kaybetmiş.
Evet.
O yüzden hocam yani biz tekrar lafı şeye getirirsek, Allah bizi bir hedef için yaratmış diyor sufiler. Bunun amacı marifetullah'tır. O amaca ulaşmadığınız sürece insan mutlu olamaz. Bir de evet. Abraham Maslow'un çok güzel bir sözü var hocam. Diyor ki olabileceğin şey olmazsan hayatta mutluluğu yakalamazsın. Daha doğrusu şunu söylüyor. Olabileceğin her şeyi olmak zorundasın.
Evet.
Eğer diyelim ki sizin %91 başarı elde etme imkanınız varken %70'te kalırsanız içinizde bir sıkıntı oluşur diyor.
Hı hı.
Kendinizi gerçekleştirmemiş, kemale erememiş olursunuz diyor hocam.
Çünkü o enerji orada rahat durmuyor. Yani açığa çıkmak istiyor. Siz ne yapmasınız? Üzerine diyelim ki beton dökmüşsünüz ama orada hala zorluyor yani. O nedenle insanların yaşamında zaman zaman böyle büyük devrimler oluyor. Birdenbire değişiyor. Niye? Uzun zaman kapatmış üstünü, örtmüş üstünü ama bir yerden açığını bulduğu zaman ortaya çıkıyor ve bir devrim yaşayabiliyor insan. Olumlu anlamda yani. Olumsuz anlamda da olabiliyor, olumlu da oluyor.
Hocam
yani.
Ben şunu benzetiyorum. Şimdi siz bir arabayı tamire götürdünüz. Usta soruyor, dizel mi, benzinli mi? Siz de diyorsunuz ki ya ne fark edecek? Sen kafana göre tamir et.
Hı hı.
Şimdi insanın yapısını bilmeden insana tedavi etmek mümkün değil. Diyelim ki ben bir kedi aldım evime. Ama kediyi bilmeyen bir adamım. Hani egzotik bir hayvan getirdik mesela. Hı hı. Avustralya'dan kediye benzeyen bir şey. Diyorsun ki ya bu kediye benziyor, buna et vereyim. Belki o otçul bir hayvan.
Hı.
Sonra bu hayvan hep hasta oluyor. Bu hayvan niye hasta oluyor diyorsun. En güzel eti veriyorum. Veya tutuyorsun ata et veriyorsunuz. Hani bizde bir söz vardır. Ata et, ite ot derler.
Evet.
Köpekcağıza da ot veriyorsunuz. En güzel kaliteli yoncayı veriyorsunuz. Köpek devamlı rahatsız. Veya at devamlı rahatsız. Çünkü o et onu beslemiyor. Biz şimdi hocam parçalanmış dediniz. Ruhumuzu kaybedip ruhun ihtiyacını bilmeden, işte ruhun ihtiyacı zikirdir diyor Allah-u Teala. Herhalde bugün psikolojinin sıkıntısı bu. Bunu kabul etmediği için de terapi geliştiremiyor.
Bir yere kadar götürüyor, oradan ötesi artık zaten işte transpersonel yaklaşım niçin doğuyor? İnsanın ruhsal ihtiyaçlarına karşılık gelmiyor. İnsanın psikolojik ihtiyaçları var ama ruhsal ihtiyaçlar onun ötesinde yer alıyor yani.
Hocam transpersonal kelime manası?
Kişi ötesi demek sözlük anlamda. Yani kastettikleri şu. Bizim sadece böyle gözlem, deney ve ölçümle sınırlı değil. İnsanın gözlemi, deneyi ve ölçümü aşan yani fiziğini, kimyasını, biyolojisini aşan bir tarafı da var. Yani bunu metafiziğe kadar götürenler de oluyor ama o kadar ileriye götürmeyenler de oluyor. Bazı isimler o anlamda mesela Stanislav Grof o anlamda yaratıcıyı, yaradanı kabul ediyor ve insanın ruhunun da yaradandan bir parça olduğunu, insanın yani tasavvuftaki o şeyi, açıklamaları psikoloji diline kendince bir şeyini yapmış, uyarlamasını yapmış.
Hocam programda sonuna gelmek üzere İmam Rabbani'den ben bir alıntıyla bitirmek istiyorum. İmam Rabbani diyor ki hocam bu tür uzak doğu işte ruhaniyetle uğraşıp bunlar spiritüel diyorlar. İlla yani dindarlık alakası da yok diyorlar.
Hı hı.
Ruhçuluk diyelim. Bunlar diyor ruh adına nefislerinin safasını artırıyorlar ama farkında değiller. Yani ruh zannediyorlar ve esasında tam bir maneviyat değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim zikir diyor. Tefekkür diyor. Efendim işte iyi insanla beraber olmak diyor. Bunlar ise yalnızlık diyor mesela. Yapayalnız dağlarda yaşıyor.
Evet.
Zikir yerine bir putun ismini belki anlıyor. Ama buna rağmen istifade ediyorlar bir parça. Yani çünkü yaptıkları iş belki eski dinlerden kalma bir hakikati içerdiği için.
Bir parça içerdiği için o parçanın yararını görüyor.
Ama genelde baktığımız hocam çok da fazla.
Nihai amaç itibariyle gerçekleştiremiyor tabii yani.
Evet. Hocam bu son iki hafta biraz teorik konulara daldık.
Evet.
Biz tekrar isterseniz haftaya inşallah Gazali'ye geri dönelim.
Evet.
Ki yani buraya nereden geldik? Diğer dinleri, diğer mistik hareketleri tanıyalım da hani dinimizin, tasavvufumuzun
kıymetini bilelim.
Hayatımızın hocam kıymetini bilelim.
Evet, evet.
Muhterem dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz sabırla çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ali Rıza Bayzan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın diyoruz efendim.